Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alimlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Hordat 1400, Hicri Kameri 9 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 20 Haziran 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa, İran'daki yenilikler ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi İran milletine 18 Haziran seçimlerine coşkulu ve destansı katılımından dolayı teşekkür etti. Çeşitli ülkelerin liderleri ve yetkilileri İran Cumhurbaşkanlığına seçilen reisiye tebrik mesajı gönderdiler. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ve bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüştü. Rus yetkili Ulyanov, nükleer anlaşma müzakerelerinin geleceğinin bugün belirleneceğini söyledi. Türkiye ordusunun Kuzey Irak'taki operasyonlarında 4 PKK'lı öldürüldü. Suudi yetkililer 40'tan fazla genci idam etmeyi planlıyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran milletine 18 Haziran seçimlerine coşkulu ve destansı katılımından dolayı teşekkür etti. İran milletini seçimlerin en büyük galibi olarak belirleyen İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin İran milletine seslendiği mesajında şu ifadelere yer verildi. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük ve onurlu İran halkı. 18 Haziran seçimlerine hamasetli ve coşkulu katılımınız gurur kaynaklarınıza yeni bir sayfa ekledi. Her biri seçimlere katılımı bir türlü zayıflatabilecek faktörlere rağmen oy sandıklarında oluşturduğunuz topluluklar ümitli ve kararlı duruşunuzun simgesiydi. Bu seçimlerin galibi düşmanın satılmış medyası ve kötülük isteyenlerin vesveselerine karşın bir kez daha ayağa kalkan İran halkıdır. Ne yoksul sınıflarını zor geçimi, ne salgından bezginlik, ne halkı seçime katılmaktan soğutmak için aylar öncesinden başlatılan muhalif kampanyalar ve ne oy verme işleminde yaşanan bazı aksaklıklar İran halkının kararına galip gelemedi. Allah'a İran ve İslam Cumhuriyeti'ni lütfeylediği ve İran halkını başarılı çıkardığı için sonsuz şükran borçluyum. İran halkını tebrik ediyor ve seçimlerde halkın desteğini alan kişilere yasalar gereği hareket etmeleri gerektiğini anımsatıyorum. Ülke ve halka hizmet sunma fırsatı Affedersiniz, değerlendiriniz ve ilahi motivasyonlara her zaman dikkate alınız. Yargı erki başkanı reisi ilk resmi sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 bini alarak seçimi kazandı. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani de dün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini açıkladı.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Seyyid İbrahim Reisi, çalışkan, devrimci, yolsuzlukla mücadele eden bir hükümet kuracağını söyledi. Reisi seçimi kazanmasının ardından dün yayınladığı bildirdi. Aziz İran halkı ikinci adımda ve yeni asırda yapılan dünkü seçimler, Allah'a inanma, halka inanma ve milli özgüvenin İmam Rıza Aleyhisselam'ın doğum günlerinde tecelli eden bir başlangıçtır dedi. Reisi bu seçimin dini demokrasi kuralına, tüm milletin seçimine ve cumhuriyetin hizmetkarına dayandığına işaret ederek bu bağımsız seçime sizlerin yüksek oylarının desteği ve eşsiz güveniyle girerken çalışkan, devrimci ve yolsuzlukla mücadele hükümeti kuracağım ve İslam devriminin temel misyonu olarak adaletin yayılmasına doğru ilerleyeceğiz dedi. Reisi ayrıca dün İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştükten sonra gazetecilere verdiğimiz şey, sevgili halkımızda geleceğe yönelik oluşturulan umudu artıracağız. Halkın hükümeti olan güveni her geçen gün daha da artacak diye konuştu. Devlet ve milletin birlikte çok parlak ve rahat bir hayat yaşayacaklarını kaydeden İbrahim Reisi, ülkenin tüm insanlarına ve seçime katılan adaylara teşekkür ediyorum dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi yaptığı açıklamada, İran halkının kötülüğünü isteyenlerin bazı engellemelerine rağmen Amerika'da yaşayan İranlıların İran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmalarını takdir etti. İran'a göre Mecid Tahterevanchi, İran'da Cumhurbaşkanı olarak seçilen İbrahim Reisi'nin zaferini tebrik ederek, bu sonuç İran halkının bir kez daha kendi kaderini belirlemesinin tezahürüdür dedi. Amerika'da yaşayan İranlılar 19 eyalet ve şehirde 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için Cuma günü yerel saatle 8'de sandık başına gitmişti. Amerika'da İran İslam Cumhuriyeti karşıtı grupların engellemelerine rağmen İranlılar Amerika'nın çeşitli yerlerinde kurulan sandıklara akın ederek oy verdiler.
İran'da İslam Devrimi Muhafızlar Birliği, İran halkının Cuma günü yapılan seçimlere destansı katılımı takdir eden ve seçilen Cumhurbaşkanı tebrik eden bir bildirdi. Gelecek hükümetle teamül ve işbirliğine tam olarak hazır olduğunu bildirdi. Sipah News'a göre devrim muhafızları 18 Haziran seçimlerinde İran halkının görkemli, coşkulu ve destansı katılımı takdir edilirken, bu seçimlerin İranlıların İslam'ın gereklerini derinlemesine anlama konusundaki zekasını ve örnek taktiklerini gösterdiğini ve devrimin ikinci basama ve bağımsızlığın korunması, milli güvenlik ve çıkarları dikkate alarak ülkenin amaç ve siyasetlerini iç ve dış arenada ortaya koyarak İran'ın ilerlemesi için eşsiz bir gelişme olarak niteledi. Bildirinin ayrı bir yerinde İran halkının bilinçli ve kararlı bir şekilde sandıklara akın etmesi, dini demokrasinin yeniden ortaya çıkışı ve İslam Cumhuriyeti'nin savunmasının göstergesidir denildi.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Reisi'yi tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. İran'a göre söz konusu telefon görüşmesinde Salih, iki dost ülke arasındaki ortak ve güvenli ilişkilerin önemini vurguladı ve bu ilişkileri siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari alanlarda güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin öneminin altını çizdi. Berham Salih bölgede güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için ortak koordinasyonun önemini de vurguladı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Reisi ile telefonla görüşerek kendisini İran halkının güveninden dolayı tebrik etti ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Kazimi özellikle ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında olmak üzere çeşitli alanlarda ve iki ülkenin ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını güçlendiren ortak işbirliğinin reisinin gündeminde de daha da artması umudunu dile getirdi. Söz konusu telefon görüşmesinde reisi de Irak Başbakanına da teşekkür etti ve iki ülke arasındaki tarihi bağları ve İran İslam Cumhuriyeti'nin her alanda işbirliğini geliştirme arzusunu dile getirdi. Bu arada Irak Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi ve Irak'ın en yüksek yargı makamı olan Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zidan da dün 13. İran Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Seyyid İbrahim Reis'i iki ayrı mesajla tebrik ettiler.
Irak Kürt Bölgesi Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de İran seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e gönderdiği mesajla seçilmesinden dolayı ona tebrik ederken Tahran ile Bağdat Erbil ilişkilerini güçlendirmesinin iyi komşuluk temeli ve ortak çıkarlar doğrusunda olmasını umduğunu bildirdi.
Bu arada Katar Emiri de İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajı göndererek kendisine başarılar diledi ve iki ülke arasında ilişkilerin geliştirmesini umut etti. Katar Emiri birinci yardımcısı ve Katar Başbakanı da reisi tebrik mesajını gönderdiler. Kuveyt Emiri de İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reis'i tebrik etti. Birleşik Arap Emirliği Başbakan Yardımcısı Umman Sultanı, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi çeşitli ülkelerin liderleri ve yetkilileri reisi tebrik eden mesajlar yayınladılar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Alev de yayınladığı mesajı Seyyid İbrahim Reis'i İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Alev tebrik mesajında şöyle dedi: Sayın Reisi, sizi İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti ortak tarihi, kültürel ve dini kökenleri nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilere büyük önem vermektedir. İki ülke arasındaki yüksek düzeyde stratejik ilişkilerden gurur duyuyoruz. Ortak komisyonun faaliyetleri ve karşılıklı seyahatler iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin artmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mesajının sonunda reisi İran halkına hizmet etmekte sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.
Bahreyn 14 Şubat Devrimci Gençlik Koalisyonu Seyyid İbrahim Reis'i seçim zaferinden dolayı kutladı ve İran halkının demokratik seçimleri engellemek için İslam Cumhuriyeti'ne karşı sistematik uluslararası komploları alt ettiğini vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre Bahreyn 14 Şubat Devrimci Gençlik Koalisyonu yayınladığı bildiride, her şeyden önce İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi ve korona şartlarında destansı ve benzersiz bir seçim gerçekleştirmesinden dolayı İslam İnkılabı rehberi ve İran halkını tebrik etti. Bahreyn 14 Şubat Devrimci Gençlik Koalisyonu İran halkının tam bir güven ve inançla karar verdiğini ve önümüzdeki 4 yıl boyunca bir sonraki cumhurbaşkanı özgür iradesiyle seçtiğini vurguladı. Bahreyn'deki 14 Şubat Devrimci Gençlik Koalisyonu bildirisinin sonunda şu ifadelere yer verildi. Bahreyn'deki 14 Şubat Devrimci Gençlik Koalisyonu olarak İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reis'i tebrik ediyor, Yüce Allah'tan kendisini başarılı kılmasını diliyoruz.
Öte yana Filistin İslam Cihat Hareketi de dün bir bildiri yayınlayarak büyük tehditlere rağmen İran'ın kendi konumunu ve siyasetlerini sağlam bir şekilde ortaya koyduğu şartlarda yapılan görkemli ve coşkulu katılımı sergilendi. Seçimler münasebetiyle İran halkı ve İslam İnkılabı rehberini tebrik ederek bu seçimlerin gerçekte başarılı demokratik bir deneyimin örneği olduğunu gösterdiğini bildirdi. İslam Cihat Hareketi bildirisinde İran'ın Filistin davasına desteğinin devam edeceğinden emin olduğunu ve İran'ın Filistin halkının acılarına ve haklarını korumaya yönelik siyasetlerinin istikrarlı olduğu vurgulandı.
Tahran'dan sabah haberlerimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif Antalya'da Türkiye ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüştü. Diplomasi forumu oturumu vesilesiyle Antalya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı, dün akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar bölgede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve Tahran-Ankara-Bakü üçlü toplantılarının gündeminde demiryolu ve su işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Zarif ayrıca Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rav ile de bir araya geldi. Taraflar görüşmede ikili ilişkileri ele alırken Polonya Dışişleri Bakanı iki ülke arasında iktisadi, kültürel ve siyasi alanda işbirliklerin daha da geliştirilmesi gereğine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı dün ayrıca Tacikistan mevkitaşı ile bir araya geldi. Perşembe gününden bu yana Türkiye'de bulunan Dışişleri Bakanı Zarif dün öğleden sonra Antalya Diplomasi Forumu'nda bir konuşma yaptı. Zarif Antalya Diplomasi Forumu'nda ayrıca Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etmar ile görüşmüştü. Zarif Perşembe günü ise Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Afganistan Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Afganistan Eski Dışişleri Bakanı Selahattin Rabbani ile görüşmüştü.
Rusya'nın Viyana Merkezi Büyükelçisi ve Uluslararası Kuruluşlardaki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov dün akşam attığı tweette, bugün nükleer anlaşmanın ihyasıyla ilgili müzakerelerin geleceğine karar vermek için ortak bir komisyon oluşturulacak dedi. Rus yetkili nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda bir anlaşma var ancak henüz kesinleşmedi ifadesini kullandı. Avrupa Birliği ise yayınladı bildirdi, ortak komisyonun bugün Viyana'daki toplantısına devam edeceğini duyurdu. Bir nüshası Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi'nin internet sitesinde yayınlanan bildiriye göre toplantının İran ve 4+1 grubu ülkeleri Dışişleri Bakan Yardımcıları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi. Katılımcıların Amerika'nın nükleer anlaşmaya muhtemel dönüşü konusunda istişareleri devam etmeleri ve bu anlaşmanın tam ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaları bekleniyor.
Türkiye ordusunun Kuzey Irak'ta devam eden yasa dışı operasyonunda 4 PKK mensubu daha öldürüldü. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi bilgisi paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 215.496 COVID-19 testi yapıldı. 5.480 kişinin testi pozitif çıktı. 51 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 829 oldu. 4.195 kişinin COVID-19 tedavisi ve karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.228.419'a yükseldi.
Terör rejimi İsrail askerlerinin işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bir düğün törenine saldırısında bir Filistinli yaralandı. Fars Haber Ajansı'na göre Siyonist askerler Şagur el-Celil bölgesindeki Deir el-Esed kasabasındaki düğüne saldırdılar. Sağlık kaynakları bir Filistinlinin yaralandığı saldırıda 30 yaşındaki yaralı Filistinlinin durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdiler. Filistinli gençler ise Siyonist güçlerin saldırısına misilleme olarak iki polis aracını ateşe verirken bir polisi de attıkları taşlarla yaraladılar.
Suudi Arabistan'da ifşaata bulunan bir site, Suudi rejiminin Katif bölgesinde yaşayan Şii Müslümanlardan 40'tan fazla genci infaz etme planı konusunda uyarıda bulundu. Press TV'nin dün SuudiLeaks web sitesinden alıntı yaparak verdiği habere göre, Suudi yetkililer geçen yıl çocuk yaştaki mahkumların idamını durduklarını iddia etseler de gençler, Kadif'te 2011 yılındaki protestolara katıldıkları için ölüm cezasına çarptırılıyor.
Ve Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ensarullah'ı sözde çocuk hakları ihlalcileri listesine alınması ve bu harekete karşı asılsız suçlamalarda bulunmakla aslında kendisi ve örgütünün adını utanç verici bir listeye koyduğunu duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri ve görkemli katılım etrafında. İran İslam Cumhuriyeti 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri önceki gün İslami İran genelinde düzenlendi. 8 Cumhurbaşkanı seçmek için vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren 8. Cumhurbaşkanı seçmek için vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren sandıklara akın edip geç saatlere kadar oy kullanmaya devam ettiler. seçimler koronavirüs salgını yüzünden özel sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlendi. Oy verme işlemi cuma sabahı saat 7'den itibaren başlayıp cumartesi sabah saat 02'ye kadar devam etti. Ardından oy sayımı işlemleri başladı. Kesin sonuçlara göre 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Seyit İbrahim Reis'i açık ara kazanarak 8. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bu dönemki seçimler aylar öncesinden siyasi ve medyatik çevrelerin ilgi odağındaydı. Bu seçimler uluslararası televizyon kanalları ve haber ajanslarında geniş yankı buldu. Reuters, Associated Press, CNN, Xinhua ve Sputnik haber ajansları İran vatandaşlarının yeni cumhurbaşkanı belirlemek için coşkulu ve görkemli şekilde sandıklara gidip oy kullandıklarını haber geçtiler. İran milleti cuma günü İslam İnkılabı'nın kalıcı tarihinde yeni ve büyük bir hamasete imza attı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi de cuma günü sabah saatlerinde rahmetli İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde kurulan sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı konuşmada seçim gününü İran milletinin günü niteleyip şöyle dedi. Bugün sahanın esas sahibi ve oyun kurucusu sonraki seneler için ülkenin kaderini kendi oylarıyla belirleyen millettir. Bu nedenle bugün millete ait bir gündür. İran milleti de seçim gününde coşkulu katılımıyla kullandıkları oylarıyla bugünün gerçek sahibinin kendileri olduğunu ortaya koydu.
Bu coşkulu katılım iki önemli mesaj içeriyor. Birinci mesaj, kritik ve hassas dönemlerde İran halkının derin siyasi düşünceye sahip olarak belirleyici kararlar aldığını yansıtıyor olmasıdır. İran halkı bu seçimlerde kendi dini ve milli görevini, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar gibi mevcut duruma yönelik ciddi eleştirileri olmasına rağmen yerine getirmiş oldu. İran halkı doğru ve ölçülü tercih ve seçimle sorunların çözüme kavuşabileceğini de iyi şekilde bilmektedir. Ülkenin sahip olduğu imkanlarını iyi şekilde kullanmak için doğru planlamalar yapıp verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Doğru bir seçimle bu hedefin gerçekleşmesine ve ülkenin yükselişine katkı sağlanabilir. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine coşkulu katılımın başka bir mesajı da İslam İnkılabı zaferi sonrasında her daim demokrasi temellerinin güçlenmesine yol açan seçimlere katılım konusudur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin beyan ettiği gibi düşmanların durmadan vatandaşların seçimlere katılım oranını düşürmek için gösterdiği çaba bu katılımın önemi yüzündendir. Vatandaşların seçimlere katılımı ve oylarının toplamı olan bu seçimlerin sonucu milli, dini ve siyasi birliğin tecellisidir. Bu seçimler muhakkak yeni eğilimlere sahip olanların çalışması için faaliyet fırsatı sağlayacak ve bir değişim ve dönüşümün başlangıcı olabilir. Bu dönemki seçimler oldukça şeffaf ve sağlıklı bir ortamda düzenlendi ve farklı görüşlere sahip adaylar böylesi bir ortamda yarıştılar. Seçim aslında siyasi toplumsal bir hakkın doğru kullanılması anlamına geliyor. Doğru seçim doğrudan ülke ve toplumun kaderi üzerinde etkili olur. İran'da en az 38 seçimin düzenlenmesi ülkede demokrasi temellerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkenin ileriye doğru hareketi ve sorunların kaldırılması için ümit ve gayreti arttırabilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurmak için ısrarlı olması etrafında. Türkiye yönetimi öteden beri Güney Kafkasya'da askeri varlığını ve askeri üs kurma ısrarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurma ihtimalini reddetmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurabileceği sinyalini verdi. Erdoğan, bu üslerin açılmasını Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde olduğunu sözlerine ekledi. Erdoğan sözlerinin devamında, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurma hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin ile istişare yapabileceğini de ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'na göre bu ülke topraklarında yabancı askeri varlığı reddedilmiştir. Başka bir deyişle, yabancı askeri güç, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'na göre bu ülke topraklarında kesinlikle bulunamaz ve asla kabul edilemez. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev isterse Milli Meclis üyeleri herhangi bir sorun yaşamadan bu ülkenin anayasasını değiştirebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis üyelerinin büyük çoğunluğu yeni Azerbaycan Partisi mensubu olduğu için bu işin yapılması kolaydır. Nahçıvan, Özerk Cumhuriyeti dahil Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında Türkiye'nin askeri üsse sahip olması konusu yeni bir şey değil. Türkiye yetkilileri 1991 yılından beri Güney Kafkasya'da askeri üs kurmaya çalışmıştır. Ankara'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını hemen tanıması da bu politika çerçevesinde değerlendirilebilir.
Geçtiğimiz senelerde Türk yetkilileri defalarca Aras Nehri'nin kuzeyinde askeri üs kurmayı gündeme getirmişlerdir. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri varlığı ve askeri üs kurması Ankara için önemli bir konu sayılıyor. Türkiye bu doğrultuda 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne askeri yardımda bulundu. Geçtiğimiz senelerde Rus yetkililerin sessiz kalmasına rağmen kuşkusuz Moskova, NATO üyesi olan ve Batı müttefiği sayılan Türkiye gibi bir ülkenin kendi sınırları alanında askeri faaliyette bulunmasına karşıdır. Rusya sonunda bu sessizliğine son vererek ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Ankara'yı Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurma konusunda uyararak, NATO üyesi ülkelerin Rusya sınırları yakınlarında askeri altyapı konuşulması halinde Moskova'nın kendi güvenliğini sağlamak için gereken girişimlerde bulunacağını belirterek uyarıda bulundu. Böylece Moskova yetkilileri doğrudan Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde askeri varlığı konusunda olumsuz tepki göstermiş oldu. Ermeni uzmanlardan Tatev Ayrapetyan, Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığı konusunda yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin adım adım Nahçıvan'daki varlığını güçlendirmeye çalıştığını ve gelinen noktada Nahçıvan'a demir yolu inşasında söz ettiğini, ancak Türkiye'nin Nahçıvan'da askeri üs açmasının pek mümkün gözükmediğini, çünkü Rusya'nın buna müsaade etmeyeceğini söyledi. Ermeni uzmanların bunun gibi yaklaşım ve iyimser görüşlerine rağmen Rus yetkilileri çıkarları sağlanması halinde Türkiye ile anlaşabileceğini göstermiştir. Bu bağlamda Türk uzmanlar Ankara'nın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına asker göndermesi ve bu ülke topraklarında askeri üs kurması için zemin sağlayabileceğini belirtiyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Hordat 1400, Hicri Kameri 9 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 20 Haziran 2021 Pazar. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Hordat 1373'te Elikanlı Münafık grubuna bağlı teröristler Kutsal Meşhet kentinde İmam Rıza Aleyhisselam Park Türbesi'nde vahşi bir cinayet daha işledi. Bugün Aşura gününde ve İmam Hüseyin Aleyhisselam tarihi kıyamı için yas merasimi düzenlendiği bir sırada türbede bir bomba patlatıldı. Bu patlama sonucunda Ehl-i Beyt aşıklarından onlarca ziyaretçi şehit düşüp yaralandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, insanlık dışı terör eyleminden sonra yayımladığı bildiride şunları belirtti. Kör münafıklar bu terör eylemiyle gösterdiler ki Ehl-i Beyt'in kutsal türbesine bile hiçbir saygıları yok. Münafık düşmanlar bu cinayetiyle gösterdiler ki hiçbir insani kurala bağlı değiller ve onların mümin ve cesur İran milletiyle düşmanlıklarının hiçbir sınırı bulunmamaktadır. ...19 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Hordat 1381'de İslam dünyasının büyük mübelliği Allame Seyyid Said Ahtar Razevi Afrika kıtasında vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te Hindistan'ın doğusunda dünyaya gelen Hüccetül İslam Razevi 15 yaşında Orduca, İngilizce ve Farsçayı öğrendi ve Fahrul Afzal derecesini aldı. 50 bin kişiyi Caferi mezhebiyle şereflendiren Razevi başta El Mizan ve El Kadir tefsirleri olmak üzere 200 kitabı çeşitli dillere tercüme etti. ...1048 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Zilkade 394 yılında İranlı ünlü şair ve yazar Nasr-ı Husrev Gubadiani eski İran'ın kuzeydoğusunda ve günümüz Afganistan'ın kuzeyindeki Belh kentinde dünyaya geldi. Nasr-ı Husrev çocukluk döneminden itibaren kendi dönemindeki hocalardan çeşitli bilimleri öğrendi ve bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim ezberledi. Farsça ve Arapça edebiyatının yanı sıra matematik, geometri, nücum, tıp, eczacılık ve ilahiyat gibi bilimlerini öğrenen Nasr-ı Husrev'in inişli çıkışlı yaşantısı oldu. ...146 yıl önce bugün 20 Haziran 1875 tarihinde Japonya'nın güneyindeki Pasifik Okyanusu'nda bulunan Okinawa Adası bu ülke ordusu tarafından ele geçirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında uzak doğunun 1250 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan bu stratejik ada Japonya ordusunun yoğun bir şekilde savunmasına rağmen Amerika güçleri tarafından işgal edildi. Bu güçler 1958 yılında Japonya topraklarından çıktılar ancak Okinawa Adası'nın Amerikan askerlerince işgali sürdü. ...230 yıl önce bugün 20 Haziran 1791'de Fransa Padişahı 16. Louis ülkede devrimin doğruğa çıkması üzerine kaçtı. Fransız devrimi sırasında saltanat düzeninin sarsılmasına neden olan gelişmelerin en önemlisi 16. Louis ve ailesinin Paris'ten kaçmalarıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türk
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın yazılım şirketi bakanlıkta milyonlarca liralık iş aldı.
Karar.
Sedat Peker, Soylu'nun gücü AK Parti'nin gücünden daha fazla.
Yeni Asya.
İletişim Başkanlığı'nın ticari sır ile ne işi var?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 18 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde fişleme kararnamesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kişisel verileri hayatımıza ait özel bilgileri ilgilendiren çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. İletişim Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mecliste görüşülerek, kamuoyu önünde tartışılarak çıkarılan kanun değil, tek imzayla çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Cumhurbaşkanlığı sisteminin karakteristiğidir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna göre Beştepe'deki İletişim Başkanlığı adlı birim görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkili hale getirildi. Dikkat ediniz, sınır yok, gerekli gördüğü bilgiler deniliyor. Kararnameye göre kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sınır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur. Aynı zamanda iktidar partisinin propaganda cihazı gibi çalışan bu birim neden buna ihtiyaç duymaktadır? Elde edeceği kurumsal ve kişisel verileri nasıl kullanacaktır? Bu soruların henüz cevabı yok. Zaman içinde göreceğiz. İktidar partisinin propaganda cihazına benzetirken haksızlık yapmadığımı düşünüyorum. Zira muhalefet partileriyle giriştiği polemikleri hepimiz biliyoruz. Görevi Türkiye'nin dünyaya siyasi tanıtımıyla sınırlı olsa anlarım. Ama iç politika konularında da faal bir birimdir bu. Diğer taraftan görülüyor ki ticari sır niteliğindeki bilgileri de isteyecek, alacak ama sır niteliğini koruyarak elinde tutacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ticari sırlarla ne ilişkisi olabilir? Yolsuzluk, kara para falan gibi şüpheler oluştuysa bu konuda MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilidir, ilgilidir ve uzmanlığa sahiptir. Üstelik Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı partiler üstü değildir. Partili olmaktan da öteye partisinin genel başkanıdır. Öbür partilere karşı siyasi mücadele halindedir. AK Partililer kendi kişisel verilerini muhalefetin ele geçirmesini isterler mi? Kararname fişleme kaygılarına yol açmaktadır. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Anayasa Mahkemesi'nde 5 üye anayasaya aykırı buldu. Bunlardan biri Başkan Zühtü Arslan'dır. Diğer 10 üye ise anayasaya uygun buldu ve bu üyelerden biri göreve yeni başlamış olan İrfan Fidan'dır. Daha önce de yazmıştım. Anayasa Mahkemesi'nde iki farklı hukuk anlayışı giderek netleşiyor. Kamu otoritesinin takdir hakkını geniş tutan üyeler bunların pek çoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı üyelerdir. Buna karşılık literatürde hak eksenli denilen hukuk anlayışını benimseyen üyeler bunların da pek çoğu Abdullah Gül tarafından atanmış üyelerdir. Hak eksenli hukuk anlayışında anayasaların ve anayasa mahkemelerinin varlık sebebi devlet kudreti karşısında bireyin hak ve hürriyetlerini korumaktır.
Faruk Çakır 18 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde medya nasıl temizlenir başlıklı yazısına yer veriyor. Dünyanın maddi kirlerden temizlenmesi için açılan kampanyaların çok daha büyük medyanın maddi olmayan kirlerden temizlenmesi için açılmalıdır. Her meslek nispeten kirlenmiş durumda ama medyadaki kirlenme maalesef çok daha fazla. Medya dördüncü kuvvet kabul edilir ve her zaman önemine dikkat çekilir. Esasında ahlaklı bir medya icap ettiğinde dördüncü kuvvetten daha etkili olabilir. Dünya tarihi iyi ve insaflı medyanın yaptığı hizmetlere şahit olduğu gibi insafsız, taraflı ve yalan yazan medyanın zulüm ve iftiralarına da şahittir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ülkemizde pek çok sahada meydana gelen bozulma yarışından medya da büyük ölçüde etkilendi. Görünüşte büyük gazeteler de mütedeyyin insanların kontrolünde ama çürüme çok daha derin. Büyük medyada yalan, yanlış, abartma, hamaset ve yanıltıcı yayın yarışı tam hızıyla devam ediyor. Bazı gazetecilerin akçeli işlere karıştığı, aracılık yaptığı ve itibar suikastlerine katıldığı konuşuluyor ki böyle bir tabloda medyanın dördüncü kuvvet olması beklenebilir mi? Basın konseyi siyaset mafya medya üçgeninde kuşatılmaya çalışılan Türkiye'de öncelikle medyanın temizlenmesi şarttır diyerek bir açıklama yayınlamış. Gazeteci halk adına görev yapar, kamunun haklarının bekçisi ve gerçekleri ortaya çıkarmakla yükümlüdür denilen açıklamada şu tespitler yapılmış. Son dönemde yaşanan kirli ilişkiler, sarmalı ve siyasetin kuşattığı medya yıllar içinde hiç bu kadar kapkara bir girdaba saplanmamıştı. Tarihinde hiçbir dönemde görülmemiş rezillik yaşanıyor. Siyaset, mafya ilişkisindeki kirliliğin medyaya da sıçradığına şahit oluyoruz. Siyaset, mafya medya üçgeninde kuşatılmaya çalışılan Türkiye'de öncelikle medyanın temizlenmesi şarttır. Sözde gazetecilerin karıştığı rezillikten medyamızın kurtarması gerekmektedir. Bunun için basın meslek kuruluşlarının harekete geçerek pisliğe bulaşan sözde gazetecilerin medyadan acilen temizlenmesi şarttır. Temiz medya ve temiz Türkiye için derhal harekete geçmek zorundayız. Yaşadığımız bu pis tabloyu fırsata çevirmeliyiz. Gazeteci halk adına görev yapar. Kamunun haklarının bekçisi ve gerçekleri ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Bu kirlenmeyi ancak bu onurlu şemsiye altında toplanan ve gerçekler için yol alan gazeteciler temizleyecektir. Türkiye'nin bundan başka çaresi de kalmamıştır.
Esfender Korkmaz 18 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde parti devleti halkın refahını düşürdü başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olması her zaman devletin de parti devleti olması sonucunu doğurmayabilir ama demokrasi talebi gelişmemiş tersine biat kültürünün hakim olduğu özellikle de devlet denetim mekanizmalarının çalışmadığı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde devleti kullanmak iktidar partisinin insafına kalıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu gerçeği önce FETÖ cemaati tarafından yaşadık. Bu cemaat devleti ele geçirmek için askeri okullarda ve üniversitelerde soru çaldı. Orduyu ele geçirmek için Ergenekon gibi uydurma davalar icat etti. 2013 ve 2015 sonrasında başkanlık sistemi ile devlet siyasi iktidarın özel alanı oldu. Liyakata ağırlık veren kurumsal devlet yerine partizan kadrolara yer veren parti devleti geldi. Sedat Peker'in itiraflarına Baron Korkmaz'ın söylediklerine bakarsak parti devleti ne kadar yozlaşabildiğine de şahit oluyoruz. Türkiye devletin ne hale geldiğini Freedom House 2021 Türkiye raporunda da yer alıyor. Raporda Türkiye'de devlet için yorumlar ve veriler, puanlar aynen şöyle. 2018'de uygulamaya konan yeni başkanlık sistemi yürütmenin zaten aşırı olan yetkisini büyük ölçüde genişletti. Başbakanlık görevinin kaldırılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan artık tüm yürütme işlevlerini kontrol ediyor. Diğer yetkilerin yanı sıra kararname ile hükmedebilir, gözetim sağlaması gereken yargıçlar ve diğer yetkilileri atayabilir ve herhangi bir memur hakkında soruşturma emri verebilir. Erdoğan ve yakın çevresi tüm anlamlı siyasi kararları alıyor ve parlamentonun Erdoğan'ın yönetimini denetleme kapasitesi pratikte ciddi şekilde sınırlı kaldı. Türkiye'de yolsuzluk, kara para aklama, rüşvet ve devlet sözleşmelerinin dağıtımında gizli anlaşmalar dahil devletin en üst düzeylerinde bile büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Yolsuzlukla mücadele yasalarının uygulanması tutarsızdır. Yolsuzlukla mücadele kurumları etkisizdir. 2016 darbe girişiminden bu yana yürütülen baskılar, hedeflenen işletmelere ve sivil toplum kuruluşlarına toplu el koymalar yolsuzluk fırsatlarını büyük ölçüde artırdı. El konulan varlıklardaki milyarlarca dolar hükümet tarafından atanan kayyumlar tarafından yönetiliyor ve hükümet ile dost işletmeler arasındaki yakın bağları daha da güçlendiriyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Ceren Çiller isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Dünyadaki fenaların temsilcileri sayılabilecek kişiler her imkan ve fırsatta fıtrat dini olan İslam'ın aleyhinde yayın ve propaganda yapmayı kendilerine iş edinmiş durumdadırlar. İslam aleyhindeki bu çalışmalar bütün dünyada İslam'dan korkuyu teşvik etmeyi hedefliyor. Maalesef bazı durumlarda bu hedeflerine de ulaşmış oluyorlar. İslamofobinin yani İslam'dan korkunun temelinde İslam'ı bilmemek ve tanımamak vardır. Uluslararası medya kuruluşlarının İslam'ı bildirmemek, tanıtmamak ya da yanlış tanıtmak için gayret sarf etmesi herhalde tesadüfi değildir. İslam'ı gerçek anlamıyla bilen ve tanıyan bir insanın İslam'dan korkması mümkün değil. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Buna rağmen cehalet sebebiyle bütün dünyada böyle bir korkudan bahsetmek mümkündür. Evet, İslam'la ilgili biliyorsunuz Batı'da İslamofobik faaliyetler maalesef gittikçe artıyor. Evet. Batı'nın medyası, zaten Batı medyası dediğimiz sözde ifade özgürlüğü diyor ama bu başkalarının inançlarına, dinlerine, onlara karşı hakaret hiçbir şekilde ifade özgürlüğü kapsamına giremez. Zaten Fransa'da öyle bir yasalar çıkartılıyor ki, şimdi bir taraftan ifade özgürlüğü diyorlar, diğer taraftan mesela Siyonist İsrail'in iddia ettiği mesela antisemitizm meselesi var. İsrail'in işgalciliğine karşı bir ifade özgürlüğü falan yok. Yani ona evet, karşı maalesef. Bir ifade olursa hemen o adam alıkonular, hapse girer bazen, bazen ceza kesilir.
Tabii, aynen.
Ama İslam'a gelince ifade özgürlüğü deniliyor maalesef.
Maalesef öyle oluyor.
Bu şekildedir. Evet, isterseniz devamını siz okuyun.
Tabii ki. Dünyada belki de hiç olmaması gereken bir korku ile karşı karşıya bulunmaktayız. Aklı başında bir insanın İslam'dan ve onun tavsiye ettiği hayat tarzından korkması makul bir korku değil. İyiden ve iyilikten korkmak nerede görülmüştür? İslam bütün insanlara iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmıyor mu? Bir karıncayı dahi incitmeyi kötü kabul edip yasaklayan İslam'dan insanların ve insanlığın korkması sadece cehaletle açıklanabilir. O halde en başta İslam'ı bilmeyenlere bunu doğru şekilde bildirmek ve öğretmek icap ediyor. Bunun için de yine İslam'ın ilk emri olan okumayı hatırlatmak lazım. Okumak, kitap ve eğitim yoluyla yaygınlaşma istidadı gösteren bir bu korku ortadan kaldırılabilir.
Evet, aklıma evet. Şey geldi. O mesela Fransa'da birkaç sene önce bir yasa çıkartıldı. Holokaust'ı sorgulamak